أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Kalem suresinin ilk 3 ayeti üzerinde konuşmuştuk. Allah nasip ederse kaldığımız yerden Kalem suresinin üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Kalem suresinin ilk indirilen surelerden olduğundan bahsettik. İçerisinde çok önemli, özellikle ahlaki, itikadi yönlendirmeler olması sebebiyle ayetleri üzerinde geniş durmaya çalıştık. İlk ayetlerini hatırlatayım. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun harfine özellikle bir anlam verilemediğini anlatmıştık. Kaleme ve kalemin yazdıklarına and olsun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti ilesin, öyle çevirelim. Sen kesinlikle aklını yitirmiş değilsin. Ve inne leke le ecran gayre memnun. Ve hiç kuşkusuz senin için kesintiye uğramayacak bir karşılık vardır. Ayetleri üzerinde konuştuk. Şimdi dördüncü ayet. Allah Resulü'nün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de en net övüldüğü, en açık övüldüğü ayetlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Hiç kuşkusuz ki sen çok güzel bir ahlaka, çok büyük bir ahlaka sahipsin. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Şimdi buna birkaç yönden bir anlam verebiliriz. Birincisi, Allah-u Teala bizzat kendisi Resulünün ahlakını övmektedir. Aslında yani olayı nasıl izah edeceğimi de şaşırıyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakını anlatırken Hazreti Ayşe onun ahlakının Kur'an olduğunu, Kur'an okuyanların onun ahlakını öğrenebileceğini söylemişti. Kur'an'da anlatılan ahlak Allah'ın bize öğrettiği ahlak. Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakı Kur'an'da övülen ahlakın ta kendisi ise Allah-u Teala'nın övdüğü, aslında kendi indirdiği dindir. Ve yani Resulullah Aleyhisselam'ı ta baştan beri, belki de doğumundan beri, belki de Resulullah Aleyhisselam'ı Allah Teala bu güzel ahlak üzere terbiye edip büyütmüştür. Çünkü Tirmizi'de geçen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel yaptı diyerek ta peygamberlik öncesinden, doğumundan beri Resulullah'ın kendisinin Allah'ın terbiyesinde olduğunu bize bildirdi. Senin ahlakın çok güzel diyerek ahlakta Resulullah Aleyhisselam'ı övdü, bu bir. İkincisi, biz bu ayetten ahlakın övülmeye değer bir şey olduğunu öğreniyoruz. Yani bir insanda övülmeye değer en önemli konu ahlaktır. Sanki böyle bir ders alıyoruz. Efendim bunu üçüncü maddeyle de birleştireceğim ama şimdiden söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam kendisinden bahsederken ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye tarif etmişti zaten. Bir üçüncüsü, eğer Resulullah Aleyhisselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişse, buradaki tamamlama kelimesinden hareket ederek diyebiliriz ki her peygamberin getirdiği, yaymaya çalıştığı, ikame etmeye çalıştığı şey aslında güzel ahlakın ta kendisidir. Güzel ahlak peyderpey, parça parça İkame edilmiş, tamamlanmış, geliştirilerek gelmiş ve son peygamberde en güzel halini almışsa eğer, ki biz böyle anlıyoruz bu hadisten, o zaman ahlakı din diye tarif edeceğiz. Yani din güzel ahlaktır diye tarif edeceğiz. O zaman bu ayete şöyle de anlam verilebilir. Hiç kuşkusuz sen büyük bir din üzerindesin. Senin dinin bir kere çok güzeldir. Geçmişe hemen ilk üç ayete dönüş yapalım. Sana aklını yitirmiş diyorlar. Neden aklını yitirmiş diyorlar? Çünkü sen onların dinlerini geçersiz saydın, geleneklerini geçersiz saydın, akıllarını akılsızlık saydın, değerlerini değersiz saydın. Onların ne biliyorlarsa karşısına dikildin, ne yapıyorlarsa karşısına dikildin ve o yüzden de sana dediler ya aklını yitirmiş bu adam diye. Hayır, sen bütün bunları dininden dolayı yaptın ve senin dinin gerçekten büyük bir dindir. Bütün bu kavgaya girmeye, bu mücadeleye vermeye değer bir şeye sahipsin sen denildi. Şimdi buradan bir şeyin daha üzerinde duralım. Ahlak meselesinin. Yani din güzel ahlaksa eğer ve Resulullah Aleyhisselam güzel ahlakıyla övülüyorsa, O zaman her Müslümanın kendisiyle ilgili en çok üzerinde duracağı özelliği ahlakı olmalı. Neden? Çünkü ahlak sadece birkaç davranıştan ibaret değildir. Yani ahlak sadece, efendim bakın, sözünde durmak güzel ahlaktan bir parçadır. Emanete riayet etmek güzel ahlaktan bir parçadır. Yalan söylememek güzel ahlaktan bir parçadır. Kaba olmamak bir güzel ahlak belirtisidir. Saldırgan olmamak bir güzel ahlak belirtisidir. İnsanları aşağılamamak bir güzel ahlak belirtisidir. Tevazu ahlaktandır. Temiz olmak ahlaktandır. Çalışkan olmak ahlaktandır. Büyüklere saygı göstermek ahlaktandır. Küçüklere merhametli davranmak ahlaktandır gibi maddelerin hepsini sayınca aslında ortaya çıkan şey ne? Ortaya çıkan şey aslında din dediğim şeyin ta kendisi olmuyor mu? Ahlaki davranışların tamamı aslında insanların inançlarından kaynaklanır. Bakın şöyle toparlayalım. Çocuk eğitiminden bahsediyoruz. Çocuk eğitiminden bahsettiğimiz yerlerde kimi çocuk eğitimciler diyorlar ki çocuklarınızı iyi yetiştirebilmek için çocuklarınıza yalan söylemeyin. Şimdi çocuklarınıza yalan söylemeyin diyen bir bakış açısı sanki, yani kimseyi bir töhmet adına bırakmayalım ama sanki başkalarına yalan söylenebilirmiş gibi bir hava oluşturuyor. Efendim, işçilerinize şöyle davranın diyen birisi başkalarına başka türlü davranılabilirmiş gibi bir hava oluşturuyor. Oysa inançtan kaynaklanan davranışlar hayatın tamamını şekillendiren bir davranışa dönüşüyor. Biz ahlak deyince insanın inancından kaynaklanan, böyle mizacından kaynaklanan şeylerden değil, inancından kaynaklanan, bakış açısından, düşünce tarzından kaynaklanan davranışlar diye düşünüyoruz. Onun konuşmasından yürüyüşüne, kılık kıyafetinden insan ilişkilerine, ev içi hayatından hatta Rabbi ile ilişkilerine varıncaya kadar her şeyi güzel ahlak diye tarif ediyoruz. Edep ya, yani her şey, Mevlana Celaleddin'in ifadesiyle, Allah rahmet etsin, yani insanla hayvanı birbirinden ayıran fark edeptir diyordu. Eğer edep yoksa insanda insan insan sayılmaz diyordu. Allah'ın kitabını tepeden tırnağa kontrol edin. Hemen hemen her ayet bize edep anlatır diyordu. Çünkü edep, eğer ilişkilerin güzel yürütülmesi ise Allah'la ilişkilerimiz var. Bir, insanlarla ilişkilerimiz var. İki, kendimizle ilişkilerimiz, kendi iç dünyamızla ilişkilerimiz var. Üç, ve canlı ve cansız etrafımızdaki tüm varlıklarla ilişkilerimiz var. Dört, bütün bunların incelikli yürütülmesi ise eğer edep, evet din gerçekten bunu anlatmak için geldi. Senin dinin çok büyük, senin ahlakın çok güzel ey peygamber. Onların saldırılarına aldırış etme. Fese tubsiru ve yubsirun. Yakında bir zaman gelecek, sen de göreceksin, onlar da görecekler. Her gerçek açığa çıkacak. Neyi görecekler? Bu ayet üzerinde durmuyorum, hemen geçiyorum. Yakında bir zaman gelecek, sen de göreceksin, onlar da görecekler. Neyi? Bi'eyyikumul meftun. Hanginizin aklını yitirmiş olduğunu, hanginizin fitnelere düştüğünü, hanginiz fitnelenmiş ve fitneler karşısında yenik düşmüş olduğunu yakında bir zaman gelecek ve hepiniz göreceksiniz. Ne o görecek? Kendilerini akıllı zannedenler aslında rüzgar ektiklerini, fırtına biçtiklerini anlayacaklar. İnsan ilişkilerinde veya hayatlarında çıkarlarından başka bir şey düşünmeyenler, her şeylerini menfaat esası üzerine kuranlar, kendilerini akıllı zannedip çıkarlarını koruduklarını zannedebilirler ama işler ilerleyip hayat devam edince aslında kendileri için ne kadar güvenilmez, sevilmez bir imaj oluşturduklarını gördüklerinde neler kaybettiklerini anlayacaklar. Aile hayatlarının umurunda olmayan, peşine düşmeyen insanlar neyi kaybettiklerini maalesef ki işler elinden gittikten sonra anlayacaklar. Ey peygamber, sana çatıyorlar ama senin getirdiğin dine inananlar, senin getirdiğin dinle dinlenenler, ahlakla ahlaklananlar, ayakta yürüyen, sokaklarda dolaşan, çarşı pazarda alışveriş yapan birer canlı Kur'an'a dönüştüklerinde her biri insanların gıptayla baktığı, hayranlıkla izlediği canlı birer Kur'an gibi olup birer ahlak timsali haline geldiğinde işte o zaman aslında kimin doğru yolda olduğunda, kimin fitnelere düştüğünü, kimin fitneler karşısında yenik düştüğünü hep beraber göreceksiniz. Gerçekten de öyle oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok geçmeden kendisi ve sahabeleri ne kadar büyük bir dine sahip olduklarını kanıtladılar. aralarındaki ilişkilerinden, kendilerine çekip düzen vermelerine, kendilerini yetiştirmelerine, kurdukları devletten, aralarındaki ilişkilerdeki o seviyeye, bir medeniyet kurmaktan dünyaya ışık taşımalarına varıncaya kadar neye sahip olduklarını, ne yaptıklarını insanlara gösterdiler. Öbürler de kendilerinin aslında nelere sahip olmadığını gördüler böylece. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi. Hiç kuşkusuz 7. ayetimiz. Hiç kuşkusuz Rabbin, evet o, bakın ne kadar güzel bir vurguyla anlatıyor Allah Teala. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, evet o, kimin yoldan saptığını en iyi o bilir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. O yolda olanları, hidayet üzere olanları da en iyi bilendir. Birincisi şu söyleyeceğimiz bu ayetle ilgili. İnsanların iddialarıyla bu iş gerçekleşmez. Ayetin ifade ettiği gibi ne senin kuruntularınla, ne ehli kitabın kuruntularına, yani ne senin iddianla ne de ehli kitabın iddialarıyla bu iş olmaz diyordu Allah Teala. Burada da aynı şeyi söylüyor. Ben doğru yoldayım. Yok, ben doğru yoldayım. Benim yolum seninkinden daha iyi. Benimki gibi yaşanmalı. Hakikat üzere olan benim. Herkes elbette iddia edecek ki kendisi doğru yolda. O öyle değil diyor Allah Teala. Bu senin iddia etmenle veya öbür taraftakinin iddia etmesiyle olacak bir şey değil. Herkes kendisinin doğru yolda olduğunu söyleyebilir. Herkes kendi yolunun doğru olduğunu söyleyebilir. Ama kimin yolunun doğru olduğunu ve kimin doğru yolda olduğunu onu Allah bilir, Allah karar verir ve Allah bildirir. Bir daha söyleyelim mi? Belki çok güzel ifade edemedik, bir daha tekrarlayalım. Yolu Allah belirler, bu bir. Böylece yani doğru yolu Allah belirler, bu bir. Hiç kimsenin, Allah'tan başka hiç kimsenin doğru yol belirleme yetkisi yoktur. İki, kimin yolunun doğru olduğunu Allah bilir. Çünkü herkes o doğru yolun içerisinde de kendi kalınca kaderince, kendi anlayışınca bir yol tutturup gidecektir. Kimin yolunun doğru olduğunu Allah bilir. Üç, kimin doğru yolda olduğunu Allah bilir. Her tür iddiayı Allah Teala reddediyor. Doğru yolu ben bilirim iddiasını reddediyor. Yolun doğruluğunu iddia etmelerini reddediyor. Kendilerinin doğru yolda olduğu iddiasını reddediyor. Birbirine çok benzer üç tane cümle söylemişim gibi görünebilir. Aralarındaki fark birbirlerini tamamlayacak şekilde düzenlenmiş üç tane kelime, üç tane cümle. Allah bilir ve yanına gittiğimizde, Allah'ın huzuruna gittiğimizde Allah karar verecek, diyecek ki falancalara senin yolun yanlış, sen yanlış yoldaydın, sen yolu yanlış tuttun, sen yolu bilemedin diyecek. Birilerine sen hidayet üzereydin, evet seninki doğruydu diyecek. Allah nihai kararını verecek. Evet, bunda bir iman problemi yok elhamdülillah. Buraya iman ediyoruz. Bunu bir de yeryüzüne döndürelim. Yani kimin doğru yolda olduğunu bilmenin yolu ölüp ahirete gitmek ve nihai cezayı görmek mi yani? O zamana kadar bilemeyecek miyiz kim doğru yolda kim değil? Rabbimiz diyor ki senin Rabbin bilir kimin doğru yolda, kimin hidayette olduğunu, kimin sapık olduğunu, kimin hidayette olduğunu. Rabbim bilir. Peki Rabbim bize bildirmiş mi? Yani elbette bildirmiş. Allah kitaplar indirmiş. Allah indirdiği kitaplarında ne öğretiyor? Allah peygamberler göndermiş. Allah gönderdiği peygamberleriyle ne öğretiyor? Sapıklığı ve hidayeti tanıtmadı mı o peygamberler ve o kitaplarla? Bu demektir ki kim kitaplara uygunsa, kim peygamberlere uygunsa o doğru yoldadır. Yani biz daha bu dünyadayken de kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğunu biliriz Allah'ın izniyle. Bu bizim zekiliğimizden değil, Allah'ın kitabında her şeyin ayan beyan anlatılmış olmasından kaynaklanır. Öyleyse, madem ki Allah bilir ve Allah bildirir, yani bir hadistekiyle de ifadeyi birleştirelim. Resulullah Aleyhisselam uzunca bir rivayetin sonunda, diyordu ki vel Kur'an hüccetun leke ve aleyk. Kur'an senin lehinde veya aleyhinde hüccettir. Yani sen istediğin kadar de ki ben davranışlarımı düzgün yapıyorum. Sen istediğin kadar de ki benim düşüncelerim doğru. Sen istediğin kadar de ki benim yaşam tarzım doğru yolda gidiyor. Diyor ki Allah Resulü Kur'an'dır diyor karar verecek olan. Bakıp baktığında görebiliyorsan ki davranışların Kur'an'a uygun, baktığında görebiliyorsan ki düşüncelerin, duyguların Kur'an'a uygun, yaşam tarzın Kur'an'a uygun, ilişkilerin Kur'an'a uygun diyebilirsin ki evet Kur'an beni onayladı. Kur'an onayladığı için de elbette ben doğru yoldayım. Ha şu kadar da kabul ediyoruz tabii canım. Yani Kur'an kendisi konuşmuyor. Kur'an'ı kendimiz konuşturuyoruz da. Ayetin yorumundan yola çıkarak herkes kendini haklı da yolu gösterebilir. Buna temelde bir itirazım yok. Ne demek buna temelde bir itirazım yok? Yani insanlar hiç değilse ayet yorumlarıyla kendilerinin doğru yolda olduğunu göstersinler. Bu da bir kazançtır. Niye kazançtır? Ya insanın ayeti dışlamasındansa, yorumlayarak bile olsa kendini ayete dayandırması Allah'a iman ettiğini gösterir. Hesap vermekten korktuğunu gösterir. En azından kendinin vicdanını rahatlatacak ama dinden bir delil bulmaya çalıştığını gösterir. Bu bir. İkincisi, kimin samimi olup olmadığını Allah bilir. Biz başkasınınkini bilmeyiz. İçimizden geçenler. Biz sadece kendi içimizden geçinebiliriz. Bir insan gerçekten kendini kandırmak niyetiyle yapmıyorsa, başkasını susturmak niyetiyle yapmıyorsa, gerçekten ayetten anladığından dolayı böyle yapıyor. Resulullah'dan öğrenebildiği kadarını veya öğrendiklerinden anlayabildiği kadarıyla yapıyorsa, yani yapacak bir şey yok. Çünkü insanlar elbette anladıkları kadar yapacaklar. Ama bütün mesele bu. Yani kimin doğru yolda olduğuna, kimin yanlış yolda olduğuna, İnsan sözleriyle, insan ölçüleriyle bakmıyoruz. Ayetlerin ölçüsüyle, ayetlerin beyanı olduğuna inandığımızdan dolayı da Hazreti Peygamber'in sünnetinin ışığında kendimizi ve başka insanları, yollarımızı, hayatımızı gözden geçiriyoruz. Doğruluk ve yanlışlığı oradan alıyoruz. Şimdi 8. ayete geçerken sanki şöyle bir geçiş yapılıyor. Bak. Kaleme ve kalemin yazdığı her bilgiye yemin olsun. Gönderilen her kitaba, peygamberlerin öğrettiği her bilgiye, insan tecrübesinin ürettiği her bilgiye and olsun ki sen Rabbinden bir nimet üzeresindesin. Sana bu yaptığın güzel işlere karşılık Allah sonsuz bir ücret verecektir. Sen kesinlikle çok güzel bir ahlaka sahip bir adamsın. Getirdiğin din de gerçekten çok güzel bir dindir, büyük bir dindir. Karşı çıkanlar olabilir. Karşı çıkanlar ve sen hepiniz bir zaman gelecek kimin yanlışta olduğunu, kimin aklını yitirdiğini, kimin fitneler karşısında yenildiğini göreceksiniz. Ama buna Allah karar verecek. Allah kimin doğru yolda olduğuna, kimin yoldan çıktığına karar verecek. Buna o gün karar verecek ama bugün de gönderdiği kitaplara size bilgi verdi. Bugün karar vermiyor. Bugün bilgi verdi, o gün kararını verecek. Şimdi bu kadar bir altyapıdan sonra فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Sen ki bu kadar güzel ahlaka sahip bir insansın. Sen ki işte böyle büyük bir dinin mensubusun, böyle büyük bir dinin temsilcisisin, böyle büyük bir dinin bağlısısın. Seni yoldan uzaklaştırmaya çalışan ahlaksızlara uymayacaksın. Onlara kapılmayacaksın, onlara itaat etmeyeceksin, onlara boyun eğmeyeceksin. Senin dinin ahlak üzerine kurulmuşsa, ahlaksızlar senin dininin karşısında olanlardır. Ahlaksızları gözünde büyüttüğünde, hayatında büyüttüğünde, onlara itaat edilecek, ittiba edilecek, takip edilecek insanlar gibi gördüğünde, o zaman kendi dininin değerlerinden kaybetmiş olursun. Bak şimdi. Bu andan itibaren bu 8. ayetle beraber başlayıp arka arkaya 10 özelliğiyle ahlaksız tipler kınanacak. Aslında bir insandan bahsediliyormuş gibi görünüyor ama kesinlikle bir insandan bahsedilmiyor. Bu ahlaksızlıkların 10'unu da sayacağımız 10 ahlaksızlığın hepsini kendisinde toplamış zirvede bir gavur anlamamız gerekmiyor. Yani gavurluğun zirvesine çıkmış bir adamdan anlamamız gerekmiyor. Şu sayacağımız 10 özelliğin 10'u da bir Müslüman'da olmaması gereken özelliklerdir. Bu özellikleri kendisine toplayanlar topladıkları kadarıyla dininden uzaktadırlar. Senin dininin karşısındadırlar. 1. Onlar yalancıdırlar, yalanlayıcıdırlar. Yani Ey peygamber, Allah'ın peygamber gönderdiğini yalanlayanlara itaat etme. Allah'ın kitaplar gönderdiğini yalanlayanlara itaat etme. Allah'ın insan hayatına karıştığını, Allah'ın insan yaşamını düzenlediğini, düzenlemek için kitap ve peygamber gönderdiği gerçeğini kabul etmeyenler, bir kere her şeyden önce kendi hayatlarında kendilerini tanrılaştırmış insanlardır. Sakın sen kendi Rabbini bırakıp da onlara itaat edip, haşa ki Allah korusun, sanki onları Rablik makamına getirme. Onlar bu en önemli gerçeği, en temel gerçeği reddetmişlerdir. Burada yalancılık kınanıyor, yalanlayıcılık kınanıyor. Ama buradaki genel bütün yalanlar, bütün yalanlayıcılıklar kınanırken, içinde bulunduğumuz surenin akışı içerisinde en çok kınanan, ilk kınanan, bahsettiğim gibi Allah'ın hayatımıza karıştığını kabul etmeyenler, kitap gönderdiğini, peygamber gönderdiğini yalanlayanlar. Hele ki onlara sakın ha itaat etme. Bir gavurun, hele ki diyorum ya, yani Allah'ın hayatımıza karıştığını kabul etmeyen, Allahsız bir hayat kurmaya çalışan bir gavura sakın ha itaat etme. Oradan yola çıkarak yalancılardan da uzak dur. Çünkü yalanla iman bir arada bulunmaz demişti Peygamber Aleyhisselam. Yalan bir insanın imanına en çok zarar veren ahlaksızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bir şey yapacağız. 10 maddeyi hemen biraz sonra saymaya başlayacağız. Bu birincisiydi. Bir ayet arası var. Veddu lev tudhinu feyudhinun. Bu yalanlayıcılar var ya, yani Allah'ı yalanlayan, peygamberi yalanlayan, kitabı yalanlayan, hayatını Allah'a karıştırmamaya çalışanlar, Allah'ın müdahale etmediği bir hayat kurmaya çalışanlar var ya, onlar isterler ki sen onlara biraz yumuşak davranasın, biraz onları pohpohlayasın, biraz onları şöyle yağlayasın. O zaman onlar da sana yumuşak davranacak. O zaman onlar da seni pohpohlayacaklar. Onlar da sana yağcılık yapacaklar. Yani şunu istiyorlar. Ya bizi bu kadar da kökten reddetme ya diyorlar. Resulullah Aleyhisselam'a. Bizi bu kadar da kökten reddetme. Yani bizim de bazı davranışlarımızın doğru olduğunu söyle hiç değilse. Bizim de düşüncelerimizin bir kısmını beğen. Hayatın bazı bölümlerini en azından senden daha iyi düzenlediğimizi kabul et. Sanki yani bu benimkisi serbest çağrışım, bana yaptığı çağrışım. Sanki Kafirin suresindeki ayeti hatırlatıyor. Hani demişlerdi ya, yani bir süre sen bizim tanrılarımıza kulluk et, bize bir süre senin taptığın Allah'a kulluk edelim demişlerdi. Sanki böyle bir şey yani. Diyeceksin ki onlara, ya siz de aydın insanlarsınız. Vallahi çok iyisiniz aslında. Çok güzel fikirleriniz var ama yani niye gavursunuz ki? Bu da çok güzel olmadı, çok edepli olmadı cümle. Ya siz çok bilgilisiniz. Müthiş gerçekler keşfetmişsiniz. Hakikate neredeyse gelmişsiniz. Aslında sizde olmayan şey küçücük bir şey. Bir de la ilahe illallah deseniz kurtulacak. Ya öyle bir şey. Yani onların hayatında da övülecek şeyler bekliyorlar. İstiyorlar ki kurdukları hayatın bir kısmını onaylayalım. Onlar da o zaman diyecekler ki sana, yo ya sen de fena adam değilsin ha falan diyecekler. Sen de iyi insansın her şeyden önce diyecekler. Sen de aydın bir kişisin diyecekler. Bu kısımlar bakın sadece kişisel, şahsi şeylerim, ne diyeyim, bana yaptığı çağrışımlar. Buradan yola çıkarak kimseyi ya da bir durumu bu ayetteki birebir aynı pozisyona oturtmak istemem ama yani sanki bana öyle geliyor ki kimi Müslümanları övüyorlar, İslam'a karşı olanlar, hayattan İslam'ı çıkartmaya çalışanlar, üstelik çıkarttıklarının da farkında olarak İslam'ı dışta bırakanlar, kimi Müslümanları övüyorlar. Sen çok aydın bir insansın, sen modern bir Müslümansın, sen modern bir mütefekkirsin, sen diğerlerine benzemiyorsun. Şimdi şu övgüdeki, Allah aşkına yani bilemiyorum, bana mı öyle geliyor? Şu övgüdeki yani üçkağıtçılığı, tuzağı nasıl görmüyoruz yani? Sen öbürlerine benzemiyorsun. Sen diğer o din, sen diğer öbür dindarlar gibi değilsin. Yani dinime söven birisi benim karşıma geçmiş. Dinime söven birisi benim karşıma geçmiş. Beni aslında benim mahallemdekilerle karşılaştırarak benim mahallemdekilerden iyi olduğumu, onlar gibi olmadığımı söylüyor. Ben de havaya girmeye başlıyorum. Yok ya, ben hakikaten onlar gibi değilim. Ya onların hepsi bağnaz Müslümanlar. Sen çok aydınsın. He, öyleyim. Sen, yani sendeki bağnazlığın zirve yaptığını nasıl görmüyorsun yani? Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyasın. Sen onlara biraz yağ yakıyorsun. Siz de iyi insanlarsınız. Sizin yolunuzun şu kısmı doğru. Siz de işte bilimde, felsefede, teknikte bilmem ne yapmışsınız. O da sana diyecek ki sen aydınsın, modernsin bilmem ne. Resulullah Aleyhisselam'a diyorlarmış ki ya bizim tanrılarımızın tamamını kötüleme. Bizim yolumuzun tamamını çiziverme. O zaman onlar da sana yağcılık yapacaklar. Sakın ha diyor Allah Teala, böyle bir yumuşaklık gösterme. Allah'ın hayata karışacağını kabul etmesi gerekiyor. Birinci madde bu. Karşımızdaki herkes bir kere diyecek ki evet Allah'tır madem ki yaratan ve Allah'tır madem ki yerin ve göğün mülkün sahibi, o zaman hayatımıza karışma yetkisi sahibidir ve karışmıştır da diyecek yani. وَلَا تُدْخُلْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينٍ 10. ayete geldik. Arka arkaya ahlaksızlıklar sayılmaya başlanacak bakın. Birinci ahlaksızlığı saymıştık. Yalanlayıcılıktı. Öncelikle dini yalanlamak. Arkasından da ya vallahi yalan söyleyen herkese yalan söylüyor zaten. Yalancılık ahlaksızlığa başladı bu iş. Geldi şimdi. Sen sürekli yemin edip duran aşağılık kişiye itaat etme. Dini yalanlamışlar. Kendilerinin doğru olduğundan da o kadar şüphedeler ki bir iç sıkıntılar var belli. Nereden belli? Yemin edip duruyorlar. İnsan niye yemin eder? Kendisinden emin olan, kendisinin doğruluğundan emin olan, söylediği sözlerden yana sıkıntısı olmayan, çevresinde itibarı, imajı güvenilir olan, güvenilirliği konusunda sorun olmayan bir insan niye yemin edip durur ki yani? Bir insan yemin edip duruyorsa ortada şüpheli bir durum vardır. Yemin zaten bunun için yapılmaz mı? Bir insan yemin edip duruyorsa, bakın arada sıradaki yeminden, mahkemedeki bir yeminden bahsetmiyoruz. Konuşmalarında, düşüncesini anlatırken, duygusunu anlatırken, davranışını anlatırken, bir yerdeki görgü tanıklığını anlatırken sürekli yemin edip duruyorsa ve hep kutsal saydığı şeyleri sürekli diline doluyorsa bir adam, ortada şüpheli bir durum vardır. Ne? Bir, ya kendisinin imajından emin değildir adam. Karşıdakilerin kendisine güven sorunu olduğunu farkındadır. Güvenilmediğinin farkındadır. Birilerinin bana güvendiği bir ortamda ben sadece konuşurum ve insanlar da bana güvenirler. Yemin etmem gerekmez bunun için yani. Demek ki konuşan kişinin kendisiyle ilgili bir sorun gösteriyor. Sürekli yemin edip durması. İki, sözü konusunda kendisi de emin olmayabilir. Ya da üçüncüsü, kabul edilebilecek türden bir şey söylemiyordur. O kadar uçuk, o kadar abes, o kadar saçma sapan bir şey söylüyordur ki insanlar buna inansınlar diye yemin ediyorsa yemin ediyordur. Böylece yemin edenlerin kendisinin aslında sosyal durumlarıyla ilgili bir sakatlık olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, yemin eden sürekli kutsallarına yemin eder. Yani ekmek çarpsın der adam ya. Bu Türkçe'de yaptığımız yeminler. Hiç kimse affedersin yani sulandırma için söylemiyorum ama hiç kimse kamyon çarpsın diye yemin etmez yani. Yani yemin ederken bile kutsal saydığımız şeyler üzerine yemin ederiz. Ekmek çarpsın dersin. Çocuğumun başı için dersin. Ondan sonra hayatına yemin edersin. Namusa yemin edersiniz. Şerefe yemin edersiniz. Başka dinimize doğru gelirsiniz. Efendim Allah'a yemin edersiniz. Sahabelerden öğrendiğimiz kadarıyla Kabe'ye yemin edersiniz. Yani kutsal saydığınız kitaba yemin edersiniz, kutsal saydığınız şeylere yemin edersiniz. Ya bir insan sürekli yemin edip durduğu zaman sözünün değeri kalmayacaktır. Sözünün değeri kalmayınca kullandığı o kutsal değerlerinin de değerini düşürecektir. Aslında sürekli yemin edip duran kişi kendisiyle beraber bağlandığı kutsallarını da aşağıya çekmektedir. O yüzdendir ki Resulullah Aleyhisselam mesela diyor ki yemin edip duran bir tüccarla alışveriş yapmayın diyor. Şu kadarcık bir tavır koyabilsek Bir adam, bir satıcı hiç gerek yokken yemin ettiğinde, hiç de gerek yok yani. Bir şey sormamışım, üstüne gitmemişim ya. Malının kalitesi konusunda, tazeliği konusunda, ucuzluğu konusunda ne bileyim yani malıyla ilgili hiç de bir şey sormamışken arka arkaya yemin etmeye başlamışsa beni inandırmak için şüpheli bir durum var kardeşim sende deyip bunu açıkça da söyleyip ben senden yemin falan istememiştim. Niye yemin ediyorsun ki arka arkaya diye. Hatta bir de hadisi söyleyip yani mümkün olsa becerebilsek hatta bir de hadisi söyleyip Resulullah Aleyhisselam çok yemin edip duran tüccardan alışveriş yapmayın dedi. O yüzden alışveriş yapamıyorum kardeşim deyip alıp uzaklaşabilsek kendimizi oradan pek çok ahlaksızlığı belki önleyeceğiz yani. Bunlar yemin edip duruyorlar. Çünkü kendilerinden emin değiller. Ne kişilik olarak iyiler, ne düşünce olarak iyiler, ne orta savundukları din olarak iyiler. Tutturabilmek için habire yemin ediyorlar. Yemin edip durmak kötü bir ahlak belirtisidir. Mehin, bunlar aşağılık insanlardır. Yüce değerlerine çok fazla bağlı değildirler. İlk fırsatta veya ne zaman gerekli gördülerse kendileri o yüce gördükleri şeylerden dönmeye, kutsal saydıkları şeyleri terk etmeye, yani hadi Peygamber Aleyhisselam'ın dönemine bağlayalım, taptıkları putlarını acıkınca yemeye hazırdırlar. Aşağılık adam. Bir insan kaliteli bir adamsa, üstün şerefli bir insansa bir insan, şerefli bir insan canını verir icabında. Pek çok çıkarından vazgeçer. İcabında pek çok cana sebep olur. Uğruna yani bir şeyleri feda etmeye hazır olduğu değerlerinin aşağı düşmesine göz yummaz ya. Bunlar aşağılık insanlardır. 11. ayet Hemmazin. Valla Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakını bize anlatan rivayetlerle arka arkaya gelmeye başlıyor böyle. Tersinden gelecek şimdi karşımıza. Hemmazin. Bunlar diyor hep kusur bulucudurlar. Bunların hayata bakışı kötü. Neye baksalar eksik görüyorlar. Her insana baktığında eksiklik görür. Yani şöyle bir insana baktığında bir insanın onaylanabilecek davranışlarını, iyi yaptığı işlerini görmek yerine nerede eksik var, nerede kötülük var, nerede beceriksizlik var, hangi kelimeyi doğru kullanamadı. Koskoca bir konuşma yapmışındır ve çok güzel bir konuşmadır. Falanca cümleyi iyi kuramadın, iki kere tekrarladın, konuşman çok kötüydü. Bir eve girersiniz, evin içerisinde onaylanabilecek pek çok şey vardır. Kendisinin ve ailesinin moralini bozmak için adam birebirdir yani. Niye o koltuk eğri duruyor? Önüne harika bir sofra gelmiştir. Salatanın tuzunu beğenmemiştir. Salatanın tuzu sebebiyle bütün sofrayı yok sayar. Bu kusur bulucu bakış açısı, bakın Resulullah Aleyhisselam'dan bahsederken Hazreti Ali, Tirmizi'nin Şemail'inde geçen bir rivayettir. Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakından bahsederken o asla diyor kusur bulucu değildi. Öyle eksik arayıp durmazmış o. Bu zaten bir kötü bakış açısı, insanı mutsuz eder bu. Kendisi mutsuz olur bir adamın çünkü dünyaya bakıyor, yolunda gitmeyen bir şeyler görüyor. Topluma bakıyor, yolunda gitmeyen bir şeyler görüyor. Sınıfa giriyor, yolunda gitmeyen bir şeyler görüyor. Kitap okuyor. Koskoca elinde 500 sayfalık kitabın içerisinde 3 sayfadaki fikri beğenmemiş. O 3 sayfa yüzünden 500 sayfaya sövüp duruyor yani. Adam hayata kötü bakıyor zaten. Mutsuz. Kendisi mutsuz bir tip. Başkası nasıl mutlu edebilir ki yani? Onun karşısındaki herkes diken üstünde oturur durur. Konuşmaya korkarsın. Yanında durmaya korkarsın. Beraber yaşamaya korkarsın. Niye? Ne zaman hangi açığımı bulacak? Hangi davranışımı, hangi sözümü, hangi düşüncemi eleştirecek diye bekler durursun yani. Ya böyle bir insanla yaşanmaz zaten ya. Eksiğe gözün dikmiştir ya. Hadi yukarıdaki gavurlara bağlayalım. Bir gavurluk örneği olsun diye söyleyeyim. Ateistler kendilerini çok akıllı zannederler. Böyle çok güzel bir özellikleri vardır. En sevdiğim tarafları. Kendileri hep zeki zannetmeleri. Tanrı yoktur diyorlar. Niye Tanrı yok? Tanrı olsaydı bak bu kadar hasta olur muydu? Bu kadar açlıktan ölen olur muydu? Yüzyıllardır koşan o problem. Kötülük problemi yani. Tanrı olsaydı bu kadar aç insan olmazdı. Be Müslüman ya da Müslüman değil vazgeçtik yani. Be Müslüman olur mu yani? Bir adam diyeceksin. Yeryüzünde 7 milyar insan var. 7 milyar insanın 6 milyar 900 milyonunun 6 milyar 800 milyonunun her gün doyduğunu, doyurulduğunu görmez de 100 milyonunun niye aç olduğunu hesabını sorar. Ettim mi mübarek? O da sana verilmiş bir görevdir. Belki de öyle bak. Ama senin hayret etmen gereken şey, her gün, her gün, her gün, her gün o milyarlarca insanın doyuruluşunu görmüyor musun? Bu kadar hasta var diyor. Ya bu kadar hasta olur mu? Sadece şu şehirde 1 milyon 200 bin insan olduğundan bahsediliyor. 1 milyon 200 binlik bir şehirde yaşıyorsak eğer, bütün hastanelerde yatan insanları toplasanız, 100 bin kişi etmez. Ne 100 bini? Toplasan tüm yataklar bizim burada Konya'da 30 bin 40 bin eder mi yani? O kadar yatağımız yok bizim ya. 1 milyon 100 bin kişinin her gün sağlıklı yaşadığını görmez de 3 bin kişinin 5 bin kişinin hasta olduğundan bakar ya. Hayrı görmeyecek ya, gözünü şerre dikmiş. Nimeti görmeyecek ya, nimeti görmeyecek ya. Nimeti görmeyeceği için de küfranı nimet edecek ya adam. Onlar hep kusur bulucudurlar. Allah'la ilişkilerinde zaten düzgün olmayan, barışık olmayan insanlar, insanlarla ilişkilerinde de böyle mutsuzluklar üretebilirler. Müslümanlardan da bazen böyle şeylere düşenler olabilir. Allah korusun, güzel bir ahlak değildir. Bir Müslümanın da hem kendini mutsuz etmemesi, hem çevresini mutsuz etmemesi için kusur bulucu değil, onaylayıcı şeyler bulması gerekiyor. Bunun üzerine çok fazla durduğum gibi ama aklıma gelmişken bir şey anlatayım. İmam Ebu Hanife'nin, Allah rahmet etsin, öğrencisini Basra'ya kadı olarak gönderdiği öğrencisi, yani o göndermiyor canım, tayin olmuş gidiyor, adamın tayini çıkmış. Ona öğrencisine öğrettiği çok güzel bir yöntem vardı. Bir mesele olduğu zaman diyor, kendi bölgenin insanlarını toplayacaksın, oranın hocalarını, alimlerini toplayacaksın. Onlara o meseleyi arz edeceksin ya, evet. Onların fikirlerini dinlediğin zaman hemen fikirlerini reddetme diyor. Her birinin fikrinde onaylayabileceğin, katılabileceğin tarafların varsa de ki senin şu fikrine katılıyorum, senin de şu fikrine katılıyorum de. İnsanlardaki doğruyu, iyi, güzeli yakalamayı bir dene ya. Onlar kusur bulucular. Meşşaim bi nemim. İnsanlar arasında ara bozmak için söz taşıyıp dururlar. Yani bundan daha büyük bir ruh hastalığı olabilir mi? İnsanların arasının iyi olmasından rahatsız oluyor. Ayetler zaten hakikati hatırlatmıyor muyuz arkadaşlar? Ne diyordu onlardan bahsederken? Onlar yeryüzünde ifsat isterler. Yeryüzünün bozulmasını isterler. Karıyla kocanın arasının ayrılmasını isterler. Babayla oğlun arasının ayrılmasını isterler. Arkadaşla arkadaşının ayrılmasını isterler. Bir milleti Firavun'dan bahsederken ne diyordu Allah Teala Kasas suresinde? Halkını çeşit çeşit gruplara bölmüş, bir kısmını bir kısmına çatıştırıp duruyor. Birini eziyor, birini yükseltiyor. Yani birlik, beraberlik, ailede birlik, beraberlik, akrabada birlik, beraberlik, arkadaşlar arasında birlik, beraberlik, iş yerinde birlik, beraberlik, ülkesinde birlik, beraberlik adamı rahatsız ediyor. Fesattan beslenen bir ruh hali var. Damarlarında şeytan kanın dolaştığı gibi dolaşıp duruyor ya, illa onu kanıtlayacak yani. Söz taşır, gıybet denilen o ahlaksızlık, yayından fırlatılmış bir ok gibi düşünün. Gıybet bir oksa eğer, gidip namludan çıkmış bir kurşunsa eğer, gidip hedefine zarar verebilmesi için birinin söz taşıması gerekiyor. Gıybetin yapıldığı meclisteki herkes ağzını kapatsa, bitti işte yani. Sadece gıybet yapan kişi yaptığı ahlaksızlığın hesabını vermek için öbür tarafa gidecek. Gıybet niye bu kadar çok yıkıcı? Çünkü gıybet yapanın yaptığı yerde sözü dinleyenlerden birileri de kalkıp gidiyor, sözü taşıyor. Ondan sonra da gıybet gerçekten bir silaha dönüşüp yıkıcı etkisini gösteriyor. Bunlar böyle bir ahlaksızlığa sahipler. Menna'in lil hayri. Onlar hayır için engelleyicidirler. Müslüman hayrın destekçisidir. Hayrın yapısıdır, hayrın öncüsüdür, hayrın destekçisidir. Bunlar hayrı yapmazlar. Hayrı yapmazlar. Ve hayra engel olucudurlar. Elini cebine atmaz, tamam mı? Sağa sola hayır vermez. Kimseye bir sadaka vermez. Cebinde akrep var, eli cebine girmez. Etrafındaki bakar birileri veriyorlar. Onlar verip dururken kendisi vermeyince kendisinin cimriliği ortaya çıkacak. Ne olacak? Herkesi kendine benzetmesi lazım. Öbürleri de vermezse eğer, bu adamın da cimriliği böylece normalleşecek, kabul edilebilir bir hale gelecek. Hiçbir tarafa yardım yapmazlar. Habire söylenip dururlar. Bakalım doğru yere ulaştırıyorlar mı? Derneklere vermemek lazım. O derneğe de vermemek lazım. Hangisi? O buna da vermemek lazım. O bu vakfa da vermemek lazım. Bu camiye de yardım etmemek lazım. Şu adama da vermemek lazım. Tembellik yapıyor. Biz tembeline destek oluyoruz. O derneğin ne yaptığı belli değil. Falanca vakfın. Yahu vermiyor, verenleri de engelliyor. Kime vermemek gerektiğini anlatıp duracağını, kime vermek gerektiğini anlat, göster, kendinde ver ki görelim gerçekten bir hayır yaptığını yani. Bu sadakayla ilgili aklıma gelen örnek. Ama her konu için yani. Kitap okumaz mesela. Yani aklımıza gelmiş örnekleri söyleyelim. Kitap okumaz. Okuyanların da okumasını engeller. Ne olacak? Alim mi olacaksın? He olacak, evet. Dalga geçer yani. Kendisi kitap okumaz ya. Çevresinde düzenli kitap okumaya başlamış birini gördüm. Ne olacak? Alim mi olacaksın? Aşağılayıcı bir üslup. Adamın okuma zevkini, okuma iştiyakını yok edip atar yani. Kendisinin namazı niyazı düzgün değildir. Din öğrenmek için birkaç tane sohbete devam etmiyordur. Birisi bakmıştır ki namazları düzgün gitmeye başlamış, kitap okumaya başlamış. Din öğrenmek için bir iki yere derse devam etmeye başlamış. Ne olacak? Uçacan mı? Ya sen devam etmiyorsun, bu hayrı yapmıyorsun. Bari barakta başkası yapsın ya. Kendisi aile ilişkilerini doğru düzgün yürütememiştir. Hep tepede, hep üstte kalmanın çabasındadır. Hep bana, hep bana diyordur. Kendisinden fedakarlıklar yaparak ailesini ayakta tutan bir tip gördüğünde kendisinin aslında fedakarlık yapmadığı ortaya çıkacak ya. Niye kendini ezdiriyorsun? Ne istiyorsun ki be adam? Yani onlar da kavga etsin, onlar da ayrılsınlar mı istiyorsun? Niye kendini ezdiriyorsun? Sanki ayırdığın zaman ezilme bitecek ve yerine büyük bir mutluluk ve huzur gelecek yani. Her hayrın önünde engeldirler. Dinin yayılması önünde engeldirler. Gericiliktir bu. Çağ dışılıktır, akıl dışılıktır, bilimsel değil. Ha sen bilimsel oldun, başın göğe erdi. Her hayra engeldirler bu tipler, ahlaksızlar. Mu'tedin, bakın bir başka ahlaksızlık daha öğreniyoruz. Zorba. Niye zorba? Konuşmaya başlıyorsunuz. Konuşmaya başlayınca yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş fikirlerindeki zayıflık ortaya çıkmaya başladı. Savunduğu düşüncenin, iddiasının zayıflığı ortaya çıkmaya başlayan herkes saldırganlaşır. Samimi ise yoldan döner, doğru. Ama samimi değilse, ki burada ahlaksızlardan söz ediyoruz, bağırıp çağırmaya, kaba kuvvet kullanmaya, silah kullanmaya, yetki kullanmaya, para kullanmaya, yasa kullanmaya kalkar. Neden? Yeniliyorsun. Bir konuşmada konuşurken bir taraf bağırıp çağırmaya başlamışsa, sesini yükseltmişse, ağzından tükürükler saçmaya başlamışsa, aslında şöyle bir bakmak lazım. Yani fikriyle yenemediği adamı, fikriyle yenemediği, düşüncesiyle, delilleriyle yenemediği kişiyi sesinin volümüyle mi, yani ses tonuyla mı yenmeye çalışıyorsun? Bir düşünceyi engelleyememişsin, silah kullanıyorsun. Bir düşüncenin hakkından gelememişsin, efendim yumruk kullanıyorsun. Bir yere de yetki kullanıyorsun. Tamam kes sesini. Tamam kes sesini, neyi kanıtladı ki yani? Tamam kes sesini. Bu böyle olacak. Niye? Bunlarda zorbalık vardır. Buradan yola çıkarak söylüyoruz. Müslüman zorba değildir. Müslüman yetki kullanır. Allah'ın izniyle Müslüman yetki kullanır. Müslüman yasa kullanır. Müslüman gerekiyorsa silah kullanır. Ama bu düşüncesini, hakkını veremediği, düşüncesinin hakkını veremediği, düşünceyle yenemediği birini susturabilmek için kendisinin güç kullanarak üste çıkartma çabası değildir. Müslümanın kullandığı bütün yetki, güç, ayetlerden ifade ederek yola çıkalım, hikmetle kullanılan, hakka hizmet eden bir kullanımdır. Yoksa kendine hizmet eden, şahsını yücelten bir tavrı olamaz Müslüman'da. Bunlar zorbadırlar. Ethim, günahkardır bu adam. Ya her Müslüman günah işler, bu gavurlar da günah işler, ahlaksızlar da günah işler, iyi insanlar da bazen günah işler. Fark ne? Bunlar günah işlemekten utanmazlar. Bunlar günah işlettiği zaman pişmanlık duymazlar. Bunlar işlettikleri günahı saklama ihtiyacı bile duymazlar. Bunlar günahlarını sanki bir meziyetmiş gibi anlatmaktan bile çekinmezler. Meşhur ifadesiyle Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatini anlatırmış ya. Yani kendisinin ne kadar cesur olduğunu anlatırken yaptığı hırsızlıkları söyleyecektir. Zinasını anlatır, övünü anlatır, zinasını anlatır. Kimi nasıl dolandırdığını anlatır, kiminle nasıl dalga geçtiğini anlatır. Falanca yerde falanca kişi nasıl alay ettiğini anlatır. Falanca kişi nasıl küçük düşürdüğünü anlatır. Falanca nasıl eleyip diskalifiye edip aslında yükselebileceği bir makama yükselmesini engellediğini anlatır. Yani anlattığı şeyler adamın günahlarıdır. Ama günahlarından dolayı bir utanç, bir eziklik hissetmemektedir. Bunlar öyle bir günah düşkünüdürler. Utullim ba'de zalike zenim. Alçaktır. Bunlar efendim çok saygısız, yani nasıl bir kelimeyle ifade edelim? Çok kabadırlar, çok saldırgan, çok kırıcı, çok saygısızdırlar. İkili ilişkilerde de kendini üstün görmekten, kibirden kaynaklanan bir ahlaksızlık olarak onların sözlerine, davranışlarına yansıyan bir kabalık, bir saygısızlık da görürsün. Allah göstermesin. Müslümanda olmaması gereken, Müslümanın kesinlikle uzak durması gereken özelliklerden bir tanesi. Kabalık, saygısızlık. Çünkü kendini üstte görüp öbürünü altta görmekten kaynaklanan bir kibir halini gösterir. Resulullah Aleyhisselam da kalbinde hardal tanesi kadar kibir olanın, zerre kadar kibir olan kişinin cennetin kokusunu alamayacağını haber vermiştir. Allah korusun. Ba'de zâlike zenîm. Buradaki son maddemiz. Buraya inşallah geri döneceğiz mecburen. Ne? Soysuzdur bu adamlar yani. Bunların soysuz, yani soysuz deyince şimdi nasıl açacağım radyo ortamında? Bunlar ne soy temizliğine önem verirler, ne kendilerinin soyun temizliğine, soyun temiz kalmasına önem verirler, ne başkalarının soyuna, soyu temizliğine önem verirler. Bunlar sadece biraz sonra gelecek ahlaki değerlerden doğan yükseklikler değil, mal, zenginlik ve güçten doğan üstünlüklerin peşindedirler. Aşağılık tipler olmalarına rağmen havalıdırlar. Allah nasip ederse bu ayet üzerinden de tekrar geri dönüp buradan alıp mecburen bağlayacağız. Allah izin verirse 14. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.